Türk İdare Tarihi Blok 24. Kendimizi sınayalım. 104 Türk İdare Tarihi 1. A yanıtınız yanlış ise Osmanlı idari yapısında merkez teşkilatı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. E yanıtınız yanlış ise Birim konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. B yanıtınız yanlış ise Divanlı Hümayun konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. D yanıtınız yanlış ise Nişancı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. C yanıtınız yanlış ise Osmanlı idari yapısında taşra teşkilatı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. A yanıtınız yanlış ise Osmanlı merkez yapısında merkez teşkilatı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. E yanıtınız yanlış ise tımar sistemi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. D yanıtınız yanlış ise imtiyazlı eyaletler konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. A yanıtınız yanlış ise ilmiye sınıf ara başlığı ve kazalar ve kadılık adli idari birim konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10. C yanıtınız yanlış ise Divanlı Hümayun konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sıra sizde yanıt anahtarları. Sıra sizde. 1. Kur sistemi Osmanlı devlet yapısının temel örgütlenme modelidir. Osmanlı merkeziyetçi örgütlenme modelinin temel unsurlarından biri olan bu sistemde Osmanlı padişahları kendi icra gücünü yalnız kendi kullarına emanet etmeyi bir prensip olarak kabul etmişlerdir. Kul sisteminden gelenlere yalnızca askeri makamlar verilmiş, maliye ve yazı işleri şeşiklerine genellikle ilmiye sınıfından Türk ve Müslüman unsurlar getirilmiştir. Sıra sizde. 2. Klasik dönem Osmanlı bürokrasisinde bürokratların yetki ve sorumluluk alanları örşiye, ehl-i kılıç seyşiye ve ehl-i kalem kalemiye ile şeriyeden ilmiye, ehl-i ulema oluşmakta ve bunların görev alanları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaktaydı. Bu bürokratik işleyiş üçlü işlevsel ayrışmaya karşılık gelmektedir. Osmanlı kamu personeli sisteminde ilmiye seyşiye kalemiye arasında paylaşılan üçlü işlevsel ayrışma taşra yönetimine de yansıtılmıştır. Beylerbeyi ve sancak beylerinden sipahiye değin askeri idari yetki ve sorumlulukları, adli idari yetki ve sorumluluğun kadıya, mali idari yetki ve sorumluluğun defterdara bırakılması ve bu işlevlere bir tür idari özellik verilerek bir tür kontroller ve dengeler sistemi kurulmuştur. Sıra sizde. 3. Devlet bazı bölgelerin vergi gelirlerini hizmet veya maaş karşılığı olarak devlet görevlilerine ayırırdı. Devletin tahsis ettiği ve miktarı belirlenmiş olan bu gelir kaynağına dirlik denilirdi. Ekonominin nakdi ölçülerde işlemediği bir dönemde bu sistem sayesinde devlet, aynı olarak toplanan vergilerin merkezi hazineye aktarılması işleminden kurtulup toplanan vergileri yerinde kullanmış şey oluyordu. Dirlik sisteminde toprağın, mülkiyeti devlete, vergisi dirlik sahibine, kullanım hakkı köylüye aittir. Buna göre tımar sisteminde reaya, sipahi ve devlet olmak üzere üç temel taraf bulunmaktadır. Bunların birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiği, kanunname, adaletname ve zaman zaman ilan edilen fermanlarla belirtilmişti. Sıra sizde. 4. Osmanlı bürokratik yapısındaki işlevsel ayrışmaya göre bey, sultanın yürütme yetkisini, kadı ise hukuki yargı yetkisini temsil eder. Bey, kadı hükmü olmadan hiçbir ceza veremez. Kadı, bey erk olmadan kendi kararını yürütemez. Emirleri doğrudan doğruya sultandan alır, sultana doğrudan doğruya dilekçe verir. Osmanlılar, eyalet idaresindeki bu kuvvetler ayrımını adil bir yönetimin de temeli saydılar. Sultanın kulları, icra yetkisini kullanma, ilmiye ise bütün hukuki ve mali meselelerin yönetim ve denetim de dahil, kanunların uygulaması ile görevlendirildiler. Yönetimin her iki kesimi merkezi hükümete bağlı fakat birbirinden bağımsız idiler. Kendimizi bir sınayalım. Yanıt anahtarı 4. Ünite Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı 105 Akda M. 1995 Türkiye'nin İçtimai ve İktisadi Tarihi 1453-1559 Ankara Cem Yayınları C. 2. Akşin S. 1977 Osmanlı Türk toplumundaki sınıf yapısı üzerine bir deneme Toplum ve Bilim Yaz S. Y. 2. Barkan Ö. L. 1980 Timar Türkiye'de Toprak Meselesi Toplu Eserler I. İstanbul Gözlem Yayınları Cin, H. 1978 Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları Cin, H. Ak Yılmaz, S. G. 1995 Tarihte Toplum ve Yönetim Tarzı olarak Feodalite ve Osmanlı Düzeni Konya, Selçuk Üniversitesi Yayınları Erginç, Ö. 1995 Osmanlı Klasik Dönem Kent Tarihçiliğine Katkı 16. Yüzyılda Ankara ve Konya Ankara, Ankara Enstitüsü Yayınları Erginç, Ö. 1988 18. yüzyılda Osmanlı sanayi ve ticaret hayatına ilişkin bazı bilgiler belleten L. 203 Schmidley, C. V. 1996 Kalemiye'den Mülkiye'ye Osmanlı memurlarının toplumsal tarihi Çev. Gül Çağlalı Güven İstanbul Tarih Vakfı Yurt Yayınları Şişer, C. 1996 Tarihçi Mustafa Ali Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı Çev. Ayla Ortaç İstanbul Tarih Vakfı Yurt Yayınları Güler, B.A. 1998 Yerel Yönetimler, Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, Ankara, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Hasan, Ü. 2001 Osmanlı, Örgüt İnanç Davranıştan Hukuk İdeolojiye, İstanbul, İletişim Yayınları, İnalcık, H. 2007 Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ 1300-1600 Çev. Ruşen Sezer, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları. 1990 Osmanlı Toplum Yapısının Evrimi, Çev. Mehmet Özden Fahri Unan, Türkiye Günlüğü, Yaz. 1977 Centralizasyon and Decentralizasyon in the Ottoman Administration Studies in Egypt Trent Gentry Islamic History, Ed. T. Nafre, Oven Lyonistun, Press, 1965 Adaletnameler, Belgeler, I-3-4, İpşirli, M. 1994 Osmanlı Devlet Teşkilatı, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I. Ed. E. İhsanoğlu, İstanbul, Ircica Yayınlarız, Halaçoğlu, Y. 2003 Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara, TTK Yayınları, Hasan, Ü. 2002 Osmanlı, Örgüt İnanç Davranı Şeytan Hukuk İdeolojiye, İstanbul, İletişim Yayınları, 1335 Kanunname-i Ali-i Osman, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası İlavesi, İstanbul, Keskin, N.E. 2009 Türkiye'de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Ankara, Tan Yayınları, Kunt, M. 1978 Sancaktan Eyalete, 1550-1650 arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Yayın Evi, Lüyer, A.H. 1987 Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Çev, Seçkin Cılızoğlu, İstanbul, Seçkin Yayınları, Mumcu, A. 1986 Divanlı Hümayun, Ankara, Birey ve Toplum Yayınları, Ortaylı, İ. 1978 Türk İdare Tarihi, Ankara, Togaye Yayınları, Reyhan, C. 2008 İlim Kılıç Kalem, Osmanlı Kamu Personeli Rejiminde Üçlü İşlevsel Ayrışma, Belleten, Cilt, LXXII Sayı, 263, 2008 Osmanlı'da Kapitalizmin Kökenleri, Kent-Kapitalizm İlişkisi Üzerine Tarihsel Sosyolojik Bir Çözümleme, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Sav, S.J. 1992 Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye Tarihi, Çev, Mehmet Harmancı, İstanbul, E. Yayınları, C.I. Tevki Abdurrahman Paşa, Osmanlı Kanunnameleri, Milli Tetebbular Mecmuası, C.I. Sayı, 3, 1331, Uzun Çarşılı, İH, 1988 Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı, Ankara, TTK Yayınları, 1988 Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı, Ankara, TTK, Yay, 1988 Osmanlı Devlet Teşkilatı'ndan Kapı Kulu Ocakları, C.I. ve C.II. Ankara, TTK Yayınları, Yücel, Y. Haz, 1988 Kitab-ı Müstetab, Osmanlı Devlet Teşkilatı'na Dair Kaynaklar, Ankara, TTK Yayınları, HTTP, Yumuşak G, Yumuşak G, www, Teknoloji Web, Net Osmanlı'da Kapı Kulu Ocakları, Kapı Kulu Ocakı nedir, ne zaman kuruldu, Kapı Kulu Ocakları'nın görevleri nedir, Kapı Kulu Ocakları ne zaman ve nasıl kapatıldı, bu üniteyi tamamladıktan sonra, 19. yüzyıl Osmanlı idari reformlarını açıklayabilecek, Tanzimat döneminde Osmanlı Merkezi İdare Teşkilatı'ndaki değişimi tanımlayabilecek, mezaretlerin kuruluşunu ve Baba Ali'nin ortaya çıkışını açıklayabilecek, Tanzimat döneminde Osmanlı Taşra İdare Teşkilatı'ndaki değişimi tanımlayabilecek, Tanzimat döneminde Osmanlı Taşra İdare Teşkilatı'nda oluşturulan yerel meclisleri açıklayabilecek, belediyelerin kuruluşu konusunda yapılan düzenlemeleri tanımlayabilecek bilgi ve beceriye ulaşabileceksiniz. İçindeki Tanzimat dönemi idare teşkilatı, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, Baba Ali vilayet idaresi, belediyeler, anahtar kavramlar, amaçlarımız, Türk idare tarihi, merkez teşkilatında değişiklik, Tanzimat döneminde taşra teşkilatında değişiklik, 5 Türk idare tarihi, Tanzimat döneminde 1839-1876 yönetim yapısı, merkez teşkilatında değişiklik, Osmanlı yönetim kurumlarında 16. yüzyılın ikinci yarısında başlayan gerileme, 17 ve 18. yüzyıllar boyunca devam etmiştir. 18. yüzyıl sonundan başlayarak kendisini hissettiren merkezileşme eğilimi, 2. Mahmut'un saltanatı sırasında 1808-1839 daha da güçlenmiştir. Osmanlı Devlet Teşkilatı içinde idari organındaki en esaslı değişiklikler, 2. Mahmut zamanında başlamıştır. Islahata askeri alandan başlayan 2. Mahmut, reformların önünde bir engel olarak duran Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla düzenli ve eğitimli bir ordu kurdu. 2. Mahmut, merkezden başlayarak esaslı ıslahat hareketlerine girişti. Islahat hareketleri önceden devletin doğrudan ilgilenmediği, ziraat, ticaret, bayındırlık ve sanayi gibi alanlarda da kendini göstererek teşkilatın yenilenmesini, dolayısıyla yeni bir teşkilat yapısının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yeni kurulan heyetler ve nezaretlerle birlikte merkez teşkilatının yapısında önemli değişiklikler olmuştur. Baba Ali'nin ortaya çıkışı geleneksel Osmanlı İdare Teşkilatı'nda yönetim işleri, Divanlı Hümayun'da görülmekteydi. Bu meclis, sadrazamın başkanlığında kubbe altı vezirleri, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, defterdar ve nişancının katılımıyla padişahın şahsında toplanan yasama, yürütme ve yargı görevlerini yürütmekte ve kuvvetler birliği esasına göre çalışmaktaydı. Ancak 18. yüzyıldan itibaren devlet teşkilatındaki bozulmadan etkilenen Divan-ı Hümayun, bu işlevi yerine getirememeye başlamıştır. Divan-ı Hümayun'un yetkileri giderek sadrazama geçmiş ve onun tarafından kullanılır olmuştu. Sadrazam, kendisine bağlı Divan-ı Hümayun bürokrasisi ile devletin iç ve dış işlerini yürütmekteydi. Zamanla bu bürokrasinin amiri konumuna gelen Reis-ül Kütap, daha çok dış işlere dair görevleri üstlenmişti. Devlet işlerinin yürütülmesinde yeni anlayışın gerektirdiği kurumlar, 1836 yılında kurulmaya başlamıştır. İlk olarak 1836 yılında sadrazamın yardımcısı olarak görev yapan Sadaret Ketüdalı, Umur-ı Mülkiye Nezaretine, geleneksel Reis-ül Kütaplık makamı ise dış işlerini görmek üzere Hariciye Nezaretine dönüştürülmüştür. Hariciye Nezareti kurulunca Umur-ı Mülkiye Nezaretinin adı da Dahili Nezareti olarak değiştirilmiştir. Osmanlı Maliyesi, geleneksel devlet hazineleri olan Hazine-i Amire ve Darphane-i Amire ile birlikte 1826 yılında kurulan Hazine-i Mansure Mukatta Hazinesi adlarıyla ayrı hazinelerle yürütülüyordu. 1838 yılında işlemlerde düzen ve birlik sağlamak amacıyla söz konusu hazineler birleştirilerek Umur-ı Maliye Nezareti Kiu Tanzimat döneminde 1839-1876 yönetim yapısı 1789'da 3. Selim'den itibaren yapılan reformlar, yeniçerilerle merkezde görevli bazı kişilerin iş birliği yaparak padişahı tahttan indirmeleri üzerine durmuş. 2. Mahmut'un 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasıyla yeniden başlamıştır. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak ülke yönetiminde yeni düzenlemeler yapan II. Mahmut, hükümet örgütündeki birçok kurumun adını değiştirerek yöneticilere yeni unvanlar vermiştir. Merkezi yönetim ve denetim gerçekleştirebilmek için çaba harcamıştır. Ruldu. Böylece gelir ve giderler tek hazinede toplanacak, taşrada vergi işleri tek elden kontrol edilecek, usulsüzlük ve vergi adaletsizliği önlenerek gelirler artılacaktı. Taşra teşkilatı da merkezi maliye teşkilatına bağlanarak yeniden düzenlenecekti. 1836'da Çavuşbaşılık ve Divan-ı Hümayun'a bağlı Tezkereci Kalemi birleştirilerek Deravi Nezareti kurulmuş. Daha sonra adı Adliye Nezareti olarak değiştirilmiştir. 1836 yılında kurulan bir diğer bakanlık Efkaf Nezareti'dir. Bu dönemde yapılan önemli yeniliklerden biri de yetkileri artırılarak Şeyhülislam'ın hükümete alınmasıdır. İlmiye sınıfı üzerinde merkezin kontrolünü sağlamak amacıyla Bab-ı Meşihat kurulmuştur. 1839 yılında Ticaret Nezaretinin kurulmasıyla Modern Osmanlı Kabinesinin iskeleti oluşmuştur. Modern Osmanlı Kabinesinin iskeleti nasıl oluşmuştur? Sadaretin başvekalete dönüştürülmesi, uzmanlaşmaya dayalı yeni birimler olan nezaretlerin kurulmasıyla Bab-ı Ali'nin klasik yapısı büyük ölçüde değişmiş. Bu köklü değişimin bir sonucu olarak padişahın mutlak vekili olan sadrazamın konumu da değişmişti. Yetkilerinin bir kısmının yeni kurulan nezaretler tarafından kullanılması, sadrazamın eski önemini kaybetmesine neden olmuştur. 1838 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile sadaret makamının adı, yeni konuma uygun şekilde bütün vekillerin başı olmak üzere başvekalete dönüştürüldü. Sadrazamlık unvanı da başvekile çevrilerek dahili nezareti başvekile bağlandı. Böylece padişahın mutlak vekili olarak onun adına iş görme yetkisine sahip sadrazamın konumu değişmişti. Artık sadrazam, vekiller heyetinin başı durumunda ve elinde Mühi-i Hümayun'u bulunduran sembolik bir memurdu. 108 Türk İdare Tarihi, yumuşak G bir resim 5.1 Sultan Abdülmecid Sadaret makamının başvekalete çevrilmesi, idarede büyük bir anlayış değişikliğinin de işaretidir. Çünkü Osmanlı kabinesinin yapısı yeni baştan düzenlenerek yürütmeye işlerlik ve çağdaş bir nitelik kazandırmaktaydı. Başvekil, bundan sonra kurulan bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayan bir üst makam olacaktı. Böylelikle, Divan-ı Hümayun'un önemini kaybedişinden bu yana sadrazamın kişiliğinde tek bir kişiye yüklenen ve her bir uzmanlık isteyen hükümet işleri nazırlar arasında paylaştırılacaktı. Amaç, uzmanlaşmaya gidilerek devlet işlerine işlerlik kazandırmaktı. Sadrazam yine padişahın mutlak vekili olacak ve sadrazamlığın geleneksel simgesi olan Mühi-i Hümayun'un kendilerine verilmesiyle bu göreve atanacaktı. Türk İdare Tarihi 24 No. Bloğun sonu.